Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kadir Suresinin 1 ila 5. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي سلام هي سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esinliktir, selamdır o.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20, dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirler. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şamsi 5 Behman 1400 Hicri Kameri, 22 Cemadüsani 1443 ve miladi 25 Ocak 2022 Salı. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardında sırasıyla siyasi analist Sayın Doktor Abdurrahman Şad ile Türkiye-İsrail ilişkileri üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Ayetullah Hamenei'nin bakışıyla bölgede sürdürülebilir güvenlik bileşenleri, kalıcı ıtır İran'dan Pakistan için, Pakistan, Çin ve Afganistan'ın bölgesel yakınlaşmasındaki rolü ve Meşru Bela Öğütleri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tarhan Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran ve 4+1 grubu arasındaki görüşmeler sürüyor. Anlaşmaya geri dönme için ön şart olmadığını belirtti. İran hükümet sözcüsü geçici nükleer anlaşmanın İran'ın gündeminde olmadığını belirtti. Aliyev, İranlı firmaların bu ülkenin yeniden inşa projelerine katılmasını istedi. İstanbul'da kar yağışından dolayı hayat felç oldu. Ve Ermenistan, Türkiye ile sınırların yeniden açılmasını istiyor. Şimdi haberler.
İran ile 4+1 grubu arasında güvenceler ve doğrulama gündemleriyle görüşmeler bugün de Viyana'da devam ediyor. Viyana'da Coburg Hoteli bugün de İran İslam Cumhuriyeti'nin üst düzey müzakerecisi Ali Bakr Keni ile AB Dış Politika Yüksek Temsilci Yardımcısı Enric Mora arasında görüşmelere ev sahipliği yaptı. Bu görüşmenin ardından İran ile Fransa, Almanya ve İngiltere arasında güvenceler ve doğrulama gündemleriyle görüşmeye düzenleniyor. Dün Bakır ile Mora arasındaki ikili görüşmenin yanı sıra İran ile 4+1 grubu heyetleri, başkanları ve temsilcileri taslak metniyle ilgili görüşmeler gerçekleştirmişti. Dün ayrıca uzmanlar arasındaki görüşmeler devam etti. İran ile 4+1 grubu arasındaki 8. tur görüşmeler 27 Aralık 2021'de Viyana'da başladı.
Yasa dışı olarak nükleer anlaşmadan çekilen Amerika, nükleer anlaşmaya dönmek için ön şartı olmadığını belirtti. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Amerika İran Özel Temsilcisi Robert Malley'in İran'da tutuklu Amerikan casuslarının serbest bırakılmasına ilişkin sözlerinin nükleer anlaşmaya dönmek için ön şart olmadığını söyledi. Bu arada Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yine açıklamasında İran ve 4+1 müzakereleri Viyana'da devam ederken ülkesinin İran ile direkt müzakerelere hazır olduğunu belirtti. Pres, ülkesinin taahhütlerini yerine getirme, taahhütlerine değinmeyerek müzakereye hazır olduklarını belirtti. Viyana müzakerinde yapılan ilerlemeyle aynı anda açıklamada bulunan Prens, bizim tutumumuz her zaman İran ile direkt temasın nükleer mesele ikili konular ve çoklu konularda daha yararlı olacağı yönündedir, dedi Prens. Direkt temasın daha etkili bir irtibat olacağını ve daha çabuk ihtiyaç duyulan taahhütleri dönmeyi sağlayacağını belirtti. Pres, İran'ın nükleer konudaki ilerlemelerinden dolayı müzakere için zamanın daraldığını ve sona yaklaştığını belirtti. Daha önce adının açıklanmasını istemeyen Amerikalı yetkili, İran ile direkt müzakereye hazır olduklarını belirtmişti. Diğer taraftan, Wall Street Journal gazetesi Viyana müzakerelerinde bulunan Richard Nofia'nın yanında iki kişinin daha müzakereden çekildiklerini belirtti. Gazete bu kişilerin Amerikan özel temsilcisi Robert Malley tarafından yönlendirildiklerini ve müzakerelerde daha sert tutum sergilemek istediklerini belirtti.
Bu arada Viyana'daki görüşmeler kritik aşamada devam ediyor. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İran ile 4+1 grubu görüşmelerine katılan temsilciler Viyana'da zalimce yaptırımların kaldırılmasına ilişkin görüşmelerin kritik aşamaya gelindiğini bildiriyor. Dün Rusya'nın Viyana'da uluslararası örgütler nezdindeki daimi temsilcisi ve görüşmelerde Rus heyetini başkanlık eden Mihail Ulyanov Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada nihai belgeye ilişkin taslak metnin önemli kısmının yazımının başladığını duyurdu. Viyana'daki görüşmeler İran ile 4+1 grubu heyetleri, temsilcileri ve uzmanlarının katılımıyla yoğun bir şekilde devam ederken İran ile Amerika arasında da dolaylı şekilde mesaj paylaşımı sürüyor. Yetkililer ve uzmanlar tarafların önemli siyasi kararlar alma noktasına yaklaşıldığını bildiriyor. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan dün Tahran'da katıldığı bir oturumda yaptığı açıklamada Viyana'daki görüşmeler ve Amerika ile doğrudan görüşme ihtimali hakkında açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Emir Abdullayan, İran ile 4+1 grubu ülkelerinin dışişleri bakanlarının katılımıyla bir toplantı yapma olasılığına ilişkin olarak şu anda üst düzey uzmanlar ve bakan yardımcıları düzeyinde görüşmeleri düzenlemekteyiz ve üst düzey toplantılara gerek kalmayacağını umut ediyoruz. Ancak müzakerelerin ilerlemesine göre başka önlemler almaya karar verilecektir dedi. Emir Abdullayan, Amerika ile Viyana'da doğrudan görüşmeler hakkında Amerikalılar defalarca diyalog teklifinde bulundular. Ancak bu konuda henüz bir sonuca varmadık ifadesini kullandı. Viyana'daki görüşmeler devam ederken İran İslam Cumhuriyeti Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Şemhani de paylaştığı bir tweet'te İran'ın dış ilişkilerini dengeleme stratejisi güçlü bir şekilde izlenecektir dedi. Ali Şemhani dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada Moskova, Pekin ve Viyana İran'ın ulusal çıkarlarını güvence altına almada tamamlayıcı bir rol oynuyor. Saha ve diplomaside çifte standart ya da doğuculuk veya batıcılık ikisi de yanlış adreslerdir dedi. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri ayrıca söz konusu yanlış siyasetlerin geçmişte yapıldığına işaretle bu tür siyasetler geçmişte dış politikanın işleyişini sınırlayan yanlış adresler olmuştur dedi. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. Amerikalı bir yetkili İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian'ın sözlerine gösterdiği tepkide Washington, İran ile doğrudan müzakereye hazır olduğunu belirtti. Beyaz Saray Sözcüsü James Saki dün düzenlediği basın toplantısında İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahian'ın açıklamasına gösterdiği tepkide Washington'un nükleer görüşmeleri ilerletmek için İran ile doğrudan ve hızlı şekilde görüşmeye hazır olduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian dün yaptığı açıklamada Amerikalı tarafın çeşitli şekillerde İran ile doğrudan müzakereye hazır olduğuna dair mesaj gönderdiğini belirterek görüşme sürecinde yüksek garantili iyi bir anlaşmaya varmak için Amerika ile doğrudan görüşmeye ihtiyaç duymaları halinde bunu göz ardı etmeyeceklerini vurgulamıştı.
İran hükümet sözcüsü Ali Bahadure Cehrome, Rusya'dan geçici nükleer anlaşma ile ilgili öneri sunulduğu iddiaları ile ilgili defalarca ilan edildiği gibi geçici anlaşma İran'ın gündeminde değildir ve İran müzakere takımının konsantrasyonu kalıcı şekilde ambargoların kaldırması yönündedir dedi. Basın toplantısı düzenleyen Bahadori, Uluslararası Futbol Federasyonu FIFA Başkanı'nın İran ziyareti ve Cumhurbaşkanı Reisi ile görüşme isteğiyle ilgili böyle bir istek şu ana kadar ulaşılmamıştır ve Cumhurbaşkanı'nın böyle bir programı yoktur dedi. Bahadori, Cumhurbaşkanı direktifleri doğrultusunda kolaylıkla kredi temini hususunda yakın gelecekte müjdeli haberler olduğunu belirterek petrol satışı rakamları ile ilgili bir soruya karşın ekonomik savaş döneminde anlaşmaların detayları ve satışların ilanının uygun düşmeyeceğini söyleyen gerekenin hükümetin döviz temininde sorun yaşamamaktadır dedi. Cumhurbaşkanı Reisi'nin Rusya ziyareti ile ilgili açıklamada bulunan Bahadori, ziyarette 5 milyar dolarlık tahsis edilen kredinin 10 milyar dolara çıktığını, ayrıca tarım ürünlerinin satışı için de Rusya ve İran Tarım Bakanlıklarından heyetlerin ziyaret edeceğini söyledi.
İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasımi ve beraberindeki heyet Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile video konferans yöntemiyle görüştü. Aliyev görüşmede İranlı firmaların bu ülkenin işgalden kurtarılan bölgelerini yeniden imar ve inşa projelerine katılmasını istedi. Aliyev geçen Kasım'da Türkmenistan'da düzenlenen ekonomik işbirliği teşkilatı 15. zirvesi kapsamında İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile gerçekleştirdiği görüşmeyi atıfta bulunarak Sayın Reisi ile yaptığımız görüşme iki kardeş ve dost ülke arasındaki ilişkilerde bir dönüm noktası olmuştur. Ve bu görüşmenin sonuçları iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde açıkça görülmektedir dedi. İlham Aliyev, Bakan Kasım'dan Cumhurbaşkanı Reisi selamlarını iletmesini istedi. Aliyev, Karabağ'daki savaştan sonra bölgesel işbirliği için büyük fırsatlar yaratıldı. Savaş sonrası İran-Azerbaycan ilişkileri bu yönde gelişti ve bölgesel işbirliği için çok umut verici olan 3+3 işbirliği platformu kurulduğu ifadesini kullandı. Ortak ve bölgesel işbirliğinin geliştirmesinin önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Aliyev, İran şirketlerini ülkesine yatırım yapmaya davet ederek yakın gelecekte İran şirketlerinin işgalden kurtarılan bölgelerde aktif çalışmalara başlayacağından eminim açıklamasını yaptı. İran Ulaştırma Bakanı Rüstem Kasımi de görüşmede iki dost ve kardeş ülke İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açılmıştır. İki ülkenin azimli kararıyla Tahran-Bakü ilişkilerinin eskisinden de fazla güçleneceğine inancımız tamdır dedi. Bakan Kasımi bölgedeki farklı ülkelerin yeniden inşası konusunda iyi deneyimlere sahibiz. Bu yöndeki işbirliği bölgenin kalkınmasına ve sürdürülebilir güvenliğine katkı sağlayabilir diye konuştu.
İran Araştırma ve Şehircilik Bakanı Kasım'ın ziyaretinin ikinci gününde Azerbaycan Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti'nin sınırında yer alan Astaraçay Nehri üzerinde köprünün inşa edilmesine ilişkin anlaşma imzalandı. İran'ın haberine göre Azerbaycan Ulaştırma ve Dijital Gelişme Bakan Yardımcısı Rahman Himmetov ve İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hayrullah Hadimi Bakü'de söz konusu anlaşmayı imza attılar. Anlaşmanın ardından İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasımi ve Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev'in katılımıyla Astaraçay Nehri üzerinde köprünün inşa için temel atma töreni düzenlendi. Mustafayev, anlaşmanın imzalandığı törende yaptığı açıklamada söz konusu köprünün inşaatının bu yılın sonuna kadar biteceğini belirtti. İranlı bakan da Azerbaycan Cumhuriyeti'ne İran İslam Cumhuriyeti için en yakın komşu olarak nitelerken iki ülke cumhurbaşkanlarının görüşmesinin ardından ikili ilişkilerin daha da gelişmesini temenni etti. İran Ulaştırma Bakanı Azerbaycan Cumhuriyeti ziyareti kapsamında Karabağ bölgesine beraberinde heyet ile birlikte ziyaret ederek bölgenin ihtiyaçları hakkında bilgi edindi.
Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanı General Zakir Hasanov Tahran'a geldi. İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakri Tahran'da Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanı Genelkurmay Başkanlığı'nda karşıladı. Törenin ardından Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanı ile İran Genelkurmay Başkanı görüşmelere geçtiler. İkili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konular söz konusu görüşmelerde ele alındı.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Tahran'da bulunan Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey ile görüştü. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan bugün Tahran'da bulunan Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey ile bir araya geldi. Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey dün Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ile bir araya gelmişti. Reisi bu görüşmede Afrika ülkelerinin zengin doğal kaynakları, mineraller ve insan gücüne sahip olduğunu belirterek Tahran ulusların ortak çıkarları yönünde Togo'da dahil olmak üzere Afrika ülkeleriyle ilişkileri kapsamlı bir şekilde geliştirmekten yanadır demişti. Afrika ülkelerinin kalkınma ve refah için gerekli kapasitelere sahip olduğunu ifade eden reisi, İran'ın Afrika halkının bağımsızlığını, ilerlemesini ve refahını desteklediğini söylemişti. Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey de bu görüşmede ülkesinin İran'la kapsamlı ilişkiler kurmak istediğini belirterek Lome, Tahran'ın ilişkilerin geliştirmesine yönelik yaklaşımlarına güveniyor ve Afrika ile ekonomik işbirliğini geliştirme politikasının karşılıklı ortaklık yoluyla güçlendirileceğini umut ediyor demişti. Dussey, Batı'nın bağımsız ülke ve milletlere yönelik baskıcı yaptırımlarına yakınarken karşılıklı çıkarlara doğrultusunda kapasitelerimizi harekete geçirmek için İran ile ortak işbirliği yapmaktan yanayız ifadesini kullanmıştı.
Yemen Sağlık Bakanı Taha Mütevekkil yaptığı açıklamada Suudi Koalisyonu Sa'de vilayetinde cezaevine düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının arttığını duyurdu. Yemen Sağlık Bakanı Taha Mütevekkil bugün yaptığı açıklamada Suudi Koalisyonu Sa'de vilayetindeki cezaevine düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 91'e, yaralı sayısının da 236'ya ulaştığını duyurdu. Mütevekkil, Suudi Koalisyonu açık şekilde sivilleri hedef aldığını ve kasten sivilleri katliam etmek peşinde olduğunu vurguladı. Mütevekkil, uluslararası örgütlerden masum Yemen halkına yönelik işlenen cinayet karşısında kendi sorumluluklarını yerine getirmelerini istedi. Suudi Koalisyon geçtiğimiz haftada Sa'de vilayetinde bir cezaevine düzenlenerek en kanlı cinayetlerinden birine imza attı.
Mazlum Yemen halkının Suudi Koalisyon tarafından katliam edilmesine karşı sessiz kalan Ankara yönetimi, Yemen Silahlı Kuvvetleri, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri topraklarından füzeli saldırı düzenleyince açıklama yaptı. Bu bağlamda Türkiye Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada Yemen güçlerinin Suudi Koalisyonun saldırılarına karşılık olarak düzenlediği operasyonu kınarken Yemen'in saldırgan güçlere karşı füzeli saldırılarının durdurulmasını istedi. Türkiye Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada uluslararası kuralların açık ihlali olan bu tür saldırıların derhal durdurulmasını istiyoruz açıklamasında bulundu. Türkiye Dışişleri Bakanı açıklamasında Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın masum ve savunmasız Yemen halkına karşı hava saldırıları ve işledikleri cinayetlerine hiç değinmeden çatışma taraflarını itidale çağırdı.
İstanbul Valisi Ali Yarlıkaya bugün saat 13'e kadar özel araçların trafiğe çıkışının yasaklandığını açıkladı. Yarlıkaya şehirde olumsuz hava ve kar yağışını devam ettiğini, bu nedenle bugün saat 13'e kadar toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyeceğini duyurdu. Twitter'dan paylaşım yapan Yerlikaya, ayrıca Anadolu ve Trakya istikametinden İstanbul'a araç girişi kısıtlamasının devam edeceğini belirtti.
Ermenistan Başbakanı, Türkiye ile sınırların yeniden açılmasının Ankara ile görüşmelerin gündeminde olduğunu söyledi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yaptığı açıklamada Türkiye ile ön koşulsuz olarak diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması ve sınırların yeniden açılması peşinde olduklarını söyledi. Paşinyan, Ankara-Erivan ilişkilerinin normalleşmesi için görüşmelerin sürmesi fırsatını kaybetmenin mantık dışı olduğunu kaydetti. Paşinyan, Ermenistan ile Azerbaycan Cumhuriyeti ilişkileri hakkında ise Ermenistan'ın barış anlaşmasına karşı olmadığını, ancak anlaşma taslağının yazılması ve görüşmelerinde o çerçevede yapılmasını istediğini belirtti.
Suriyeli kaynaklar, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Haseke vilayetinde Gafiran cezaevine yönelik saldırı düzenleyen IŞİD teröristlerinin verdiği kayıp sayısının arttığını belirtiyor. Suriye İnsan Hakları İzleme Merkezi yaptığı açıklamada Haseke vilayetinde Gafiran cezaevine saldıran IŞİD teröristlerinin kayıp sayısının pazartesi gecesi itibariyle 220 kişiye yükseldiğini belirtti. Daha önce IŞİD'in kayıp sayısının 154 olduğu bildirilmişti. Saldırı sonucu cezaevinden kaçan terör örgütü IŞİD unsurlarından 300'den fazlası Amerikan destekli Suriye Demokratik Güçlerine teslim oldu.
Irak Sadr Hareketi lideri Muqteda Sadr, Irak'ta gruplar arasında birlik ve dayanışma ve anlaşmazlıkların çözümüne vurgu yaptı. Sadr Hareketi lideri yaptığı açıklamada, Sadr Hareketi'nin ulusal çıkarı kişisel çıkarlara tercih ettiğini işaretle, paylaştığı tweetinde herkese merciliğe uymaya ve talimat ve emirlerine yerine getirmeye davet ettiğini söyledi. Sadr sözlerinin devamında Haşişabi Teşkilatı'nın konumunun önemine ve itibarının canlandırılmasına vurgu yaptı. Irak'ta son parlamento seçimlerinin onaylanmasının ardından seçim sonuçlarını protesto edenler, ülkenin milli çıkarı doğrultusunda kendi haklarından feragat ederek kabinenin kurulması için siyasi gruplarla istişarelerine devam edeceklerini deklare ettiler.
Ve son haberimiz, Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Washington'un eylemleriyle açıklamalarının Ukrayna gerilimini tırmandırdığını ve Amerika'nın gerekmesi durumunda Avrupa'ya konuşlandırmaları için 8500 askerini teyakkuz haline geçirmiş olmasını endişeyle izlediklerini kaydetti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz, Taliban'ın Rusya'da muhalif isimlerle görüşmeleri etrafında. Afgan kaynakları muhalif isimlerden sayılan Ahmet Mesut, Emrullah Salih ve Selahattin Rabbani'nin yakında Taliban yönetiminin bazı üst düzey yetkilileriyle Moskova'da bir araya geleceklerini duyurdu. Cihat döneminin büyük oğlu sayılan Ahmet Mesut, eski Cumhurbaşkanı yardımcısı Emrullah Salih, Moskova'da Taliban geçici yönetim başkanı yardımcısı Molla Birader ve Taliban Savunma Bakanı Molla Yakup ile görüşecek. Öte yandan Taliban'dan bir heyet ise Norveç başkenti Oslo'da batılı yetkililerle ve temsilcilerle görüşmekte. Daha önce de Taliban geçici hükümet Dışişleri Bakanı Emirhan Taki başkanlığında bir heyet Tahran'a gelerek temaslarda bulunmuştu. Taliban heyeti Tahran'da cihat liderlerinden İsmail Han ve Afganistan'ın milli kahramanı Ahmet Şah Mesud'un oğlu Ahmet Mesud ile görüşme gerçekleştirmişti. Ancak bu görüşme Taliban'ın diğer gruplar ve muhalefet ve cihat hareketleri liderlerine karşı sıkı yaklaşımından dolayı sonuç vermedi. Gelinen aşamada Muttaki ve Hakkani gruplarına göre daha ılımlı sayılan Molla Birader grubu Rusya'da istişarelerde bulunmakta. Bu hususta üzerinde durması gereken önemli bir konu, Taliban heyetlerinin Katar ve Norveç'te batılılarla istişarelerinde sonuç vermemesi hakkındadır. Taliban heyet bu kez Rusya'da muhalefet hareketleriyle uzlaşmaya çalışmak suretiyle Afganistan'da kendi yönetimini sürdürmek için uygun şartlar sağlamaya çalışmakta. Başka bir deyiş de Taliban heyetlerinin görüşmeleri ve istişarelerinden bu grubun iş ve uluslararası baskıyı azaltmak için daha iyi ve kolay yolu seçtiği anlaşılıyor.
Afganistan uzmanlarından Pir Muhammed Molla Zehi bu hususta yaptığı değerlendirmede, deneyimlerin Afganistan krizinin tek çözüm yolunun Afganlar arasında diyalog olduğunu gösterdiğini belirterek, Afganistan halkının tarihin bu ülkede sürdürülebilir barışın elde edilmesini beklediğini vurguladı. Kuşkusuz Batılıların son 20 senede Afganistan'ı işgal ederken sadece kendi çıkarlarını düşünüp Afganistan halkı için kendi bölgesel politikalarında hiçbir değer ve yer vermediler. Taliban son sıralarda Amerika'ya karşı çiftleri bir politika takip etmeyi başlamıştır. Açıkladığı yaklaşımında Amerika'ya karşı çıkan Taliban, pratikte bu ülke ile Katar başta olmak üzere bazı noktalarda yürüttüğü gizli görüşmelerine rağmen Washington yönetiminin Afganistan halkının sorunlarının çözümüne katkı sağlamak istemedi ve Afganistan'ın mal varlığını blok etmeye devam etmekle Taliban'a karşı azami baskı politikasını uygulama yönünü tercih ettiği kanaatine varmıştır. Aslında Amerika izlediği baskı politikasıyla Taliban'ı Beyaz Saray'ın istek ve talepleri karşısında teslim etmeye çalışmakta. Siyaset uzmanlarından Nuzer Şafii bu hususta şöyle diyor. Afganistan'da Batı'ya her türlü güvenme büyük hatadır ve Amerika son tavrıyla bunu kanıtladı. Sonuç itibariyle Afganistan geçen 40 senede çeşitli siyasi sistemleri görmüş ve denemiştir. Ancak bu sistemlerden hiçbiri ulusal birlik ve ittifak oluşturarak ülkedeki krizler için köklü bir çözüm getirememiştir. Taliban yeniden Afganistan'da iktidara gelmiş ve bu tarihi fırsatı bu kez daha heba etmek istemiyor. Afganistan halkı Taliban'dan ülkedeki krizlerin çözümünü bekliyor. Böyle bir çözüm ancak kapsayıcı hükümetin kurulması ile mümkün olacaktır.
ettiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Cumhurbaşkanı istifasının ardından Ermenistan başlığı altında. Ermenistan yönetim sisteminin 2018 yılında değişmesinden sonra iktidar Cumhurbaşkanı'ndan Başbakan'a devredilmiş oldu. Aslında 2018 yılında Ermenistan'da Cumhurbaşkanı'nın tüm yetkilileri meclis, milli meclis ve askeri gibi önemli egemenli güçlerinin yetkililerinin önemli bir kısmı Başbakan'a verilmiş oldu. Böylece Ermenistan'da Cumhurbaşkanlığı koltuğu formalite bir göreve dönüşmüş oldu. Cumhurbaşkanı hatta Başbakan tarafından istişareler için muhatap alınmıyor. Geçtiğimiz senelerde Ermenistan siyasal ve toplumsal alanlarda yaşanan bazı krizler nedeniyle bu ülke ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldı. Örneğin Rusya'nın arabuluculuğuyla 9 Kasım'da imzalanan Karabağ Barış Anlaşması Ermeni toplumu için şok etkisi yaptı. Öyle ki Ermenistan vatandaşları günlerce ve haftalarca Erivan yönetimi aleyhinde protesto eylemi düzenleyerek erken parlamento seçimlerinin düzenlenmesini istediler. Ermenistan dönem Cumhurbaşkanı Armin Sarkisyan da o sıralarda yaptığı açıklamada Azerbaycan Cumhuriyeti ile imzalanan barış anlaşması haberini ve bu ülke karşısında teslim olmasını medya ve radyodan öğrendiğini ve hayret duyduğunu ifade etmişti. Bu anlaşmanın imzalanmasıyla Ermenistan yönetiminde Cumhurbaşkanlığı koltuğunun anlam ve değerini tümüyle kaybettiği ortaya çıkmış oldu. Sarkisyan, geçen iki senede Erivan yönetiminde önemli rol ifa etmeye çalıştı. Ancak Milli Meclis'te onaylanan kararlar Sarkisyan'ın hareket alanını daha da daraltmış oldu ve hiçbir şey yapamadı. Bu nedenle Ermenistan Cumhurbaşkanı Armin Sarkisyan görevinden istifa etme kararı aldı. Sarkisyan istifa dilekçesinde şöyle yazdı. Ermenistan'da Cumhurbaşkanı şahsı ülkedeki siyasi kararlar üzerinde etkili olmak için yeterli araçlara sahip değil. Bu nedenle görevimden istifa etmeyi tercih ettim. Ermenistan Cumhurbaşkanı televizyondan yayınlanan mesajında da istifa kararını duyurarak aldığı bu kararın kesinlikle duygusal boyutu olmadığını ve kararının altında belli bir mantığın bulunduğunu söylemişti.
Armen Sarkisyan 2018 yılında düzenlenen seçimlerde Milli Meclis'te 90 sandalye kazanmayı başarmıştır. Bu ülkede Cumhurbaşkanlığı dönemi 7 yıllıktır ancak Sarkisyan yaklaşık 4 sene Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduktan sonra görevinden istifa etti. Oysa Sarkisyan'ın Cumhurbaşkanlığı süresinin bitmesine daha 3 sene vardı. Ermenistan Milli Meclisi'nde Paşinyan'ın liderlik etti. Partinin çoğunlukta olduğu için başbakanın güvendiği ve onayladığı bir ismin Ermenistan'da Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturması bekleniyor. Ermenistan'da Milli Meclis Başkanı, Cumhurbaşkanı'nın istifasının ardından ülkeyi yönetecektir. Ermenistan Milli Meclis Başkanı Alen Simonyan, Sarkisyan'ın Cumhurbaşkanlığından istifasının ardından yaptığı açıklamada, yasalar uyarınca Sarkisyan'ın görevine tekrar dönmek için bir hafta süresi olduğunu söyledi. Ermenistan anayasası uyarınca istifa eden Cumhurbaşkanı bir hafta zarfında görevine dönmezse ülkede erken seçim süreci başlar ve Milli Meclis Başkanı yeni Cumhurbaşkanı seçilene dek geçici olarak onun görevine yerine getirir. Erken seçimler Cumhurbaşkanı'nın istifasından sonra 25-35 gün içinde düzenlenmesi gerekir. Konuyu toparlayacak olursak şunu ifade etmeliyiz ki Armen Sarkisyan'ın Cumhurbaşkanlığı koltuğunu bırakması Ermenistan Milli Meclisi'nde muhalefet partilerine ağır darbe indirmiş olacaktır. Özellikle Cumhurbaşkanı'nın itirazları ile Ermeniler zaman zaman perde arkasındaki bazı olayları öğrenebiliyordu. Ancak Sarkisyan'ın istifası ile bir sonraki Cumhurbaşkanı'nın Paşinyan yönetimine karşı açıklamalarda bulunması beklenmiyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenin için felaketi sürüklüyor diyor.
Lakin nahnu la natawakka an tabanna bakiyin.
İran şey terörizmle ve hoşum очень нет.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings.
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which
gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. Değerli dinleyiciler, son yıllarda yaşanan bazı gelişmeler Türkiye'nin ırkçı İsrail rejimi ile ilişkileri tekrar gündeme aldığını göstermektedir. Siyonist rejim İsrail ile Fars Körfezi'nin gerici Arap ülkeler arasındaki ilişkilerin normalleşmesi meselesi son yıllarda Filistin konusuyla bağlantılı olarak yaşanan son olaylardan biri şeklinde değerlendiriliyor. Bu yüzden bölge halkları ırkçı rejim İsrail ile ilişkilerin kurulması bağlamında bölge ülkelerinin çalışmalarını şüphe ve endişe ile izliyorlar. Şimdi son günlerde de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsrail mevkidaşıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmede Erdoğan Herzog'u Türkiye'ye davet etti. Tabii İsrailli tarafta bu davete olumlu yanıt verdi. Ve bundan sonra Dışişleri Bakanları da telefonda bir görüşme gerçekleştirdiler. Şimdi acaba Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin seviyesi ve aslında nasıl bir aşamada ilerlediği merakla takip edilmektedir. Tabii ki birçok uzman bu konuda Türkiye perde arkasında tüm ilişkilerini İsrail ile koruyor. Görünürde Filistin ülküsüne bağlı olduğunu iddia ediyor şeklinde fikirlerini ve görüşlerini söylüyorlar. Biz de bu konu etrafında uzman konuğumuzun bugünkü sohbetimizde görüşlerini ve analizlerini sizlere paylaşacağız. Siyasi analist Sayın Doktor Abdurrahman Şad hocamız bizimle birlikte. Abdurrahman hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi bu konuyu muhakkak siz de takip ediyorsunuz. Aslında birkaç gündür gündemde hep Türkiye-İsrail ilişkiler çerçevesinde çeşitli haberler medyaya yansımaktadır. İster ekonomik açısından olsun veya politik açısından fark etmez, Türkiye'nin İsrail için nasıl bir seçenek veya tercih teşkil ettiği sorusunu öncelikle size sormak istiyorum. Bu ilişkilerin nasıl ilerlediğini siz izliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Tabii Filistin meselesini de dikkate alacak olursak nasıl bir analiz yapıyorsunuz bu konuda efendim?
Türkiye İsrail'i ilk kabul eden ve ilk tanıyan ülkelerdendir. Menderes zamanında. İsrail'i kabul ederken anlaştılar. Anlaşma maddelerinde birisi de sizi kabul ediyoruz fakat Cumhuriyet konusunda Kürtlerle yaptığımız bir anlaşma vardı. Milli mücadelede bizimle beraber olacaklar fakat savaştan sonra iki milletli devlet kuracağız. Bir nevi federasyon gibi. Ve arkasında Atatürk meclisi feshediyor. Bir taslak anayasa yapılıyor ve o taslak anayasada bu federasyon meselesi konuluyor. Fakat bazı ittihatçılar, ittihat ve terakki mensupları buna rıza göstermiyor ve diyor ki gelişen Fransız akımı, milliyetçilik akımı nedeniyle biz Türkçülüğü öne çıkaracağız ve onları devre dışı bırakacağız diyorlar. Şu ara Kürtleri şeyden çıkarıyorlar. Ataman Meclisi kuruyorlar ve Kürtleri yok sayıyorlar. Bunun üzerine Kürtler razı olmuyor. Kendi haklarını istiyor. Şeyh Said Kıyamı vesaire. Bundan Türk yöneticileri çok korkuyor. Diyor ki İsrail'e ben seni kabul ediyorum. Beraber olacağız. Fakat Kürdistan'ı tanımama şartıyla. O madde konuyu düşünülecek arşivinde vardır bu. Ve bu sürekli bu birliktelik devam etmiştir. Erdoğan zamanında da ambargo vesaire bir şeyler görünümde oldu ama alttan hep birliktelik oldu. Filistinlilerden yana gibi göstermelik işte şöyle bazı şeyler yapılıyor fakat alttan yine maalesef İsrail ile ilişkiler devam etti. Suudi Arabistan gibi. Zahiren bu İsrail'den İsrail'e karşı Mekke hutbelerinde, Medine hutbelerinde İsrail halinde şeyler söyleniyor. Fakat artık bir birliktelik söz konusu. Maalesef bu çifte standartlık, dertlik bölge ülkelerinde vardır. Ve Türkiye'de bu var. Yani biz gerçi İslami kesimin Erdoğan'dan beklediği farklıydı. Yani fiili bir destek ve gerçek bir tutum almasıydı. Bu Mavi Marmara gemisinde sonra belli tutumlar sergilendi. Fakat o alttaki tabiri caizse derin devlet ve anlaşmalar bunu sadece bir göstermelik olarak bıraktı. Yine ilişkiler alttan devam etti. Halen de devam ediyor. Belli kesimi susturmak için öyle şeyler yapıldı. Ve şimdi tekrar eski kıvamına dönüyor gibi görünüyor maalesef.
Tahran Radyosu.
Anladım. Şimdi hocam İsrail rejimi Türkiye ile ilişkilerini yeniden başlatma bahanesiyle Akdeniz'in diğer yakasındaki müttefiki olan Yunanistan ve Kıbrıs'ı kaybetme niyetinde değil. Yani olaylar ve haberler bunu gösteriyor. Şimdi Türkiye bunu dikkate alarak kendi ilişkilerini İsrail ile nasıl ilerletmeli sizce?
Bu yani görünüşte siyasi açıdan biraz birbirine yakın olması o Doğu Akdeniz meselesinde en az bir puan önde olmuş oluyor. O bakımdan onu o lobileri de kendi saflarına çekme şeyi var, temayülü var. Yani o anlayış söz konusu. Şimdi onu Yunan'la karşı şeylerini güçlendirmek için İsrail'le birlikte Mısır'ı da yanımıza alalım ki Kıbrıs konumunda kartımız daha güçlü olsun ve dış işlerinde ki yani sızan haberlere göre basın mensuplarına sızan haberlere göre altındaki amaç bu Doğu Akdeniz'in güçlendirilmesi söz konusudur.
Doğrudur. Efendim bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim. Abdurrahman Hocam sağ olun.
Sağ olun. Teşekkür ederim.
Çok sağ olun. Hoşça kalın. Değerli dinleyiciler bugün sohbetimizde siyasi meseleler uzmanı Sayın Doktor Abdurrahman Şad hocamızla konuştuk. Bugün sohbetimizde Türkiye-İsrail ilişkileri çerçevesinde analizler sizlerle paylaştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
İttilaat gazetesinde İran'da uzmanların yaptığı bir araştırmanın sonuçları aşı yaptırmanın koronavirüs vaka sayısı ve ölüm oranlarını düşürmekte en etkili yöntem olduğunu ortaya koyması, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade'nin Suudi İttifakı'nın son günlerde Yemen'de sivilleri hedef alarak katliam etmesini şiddetle kınaması gibi haberlere yer verirken Kudüs gazetesinde Rus yetkilinin İran'a yönelik yaptırım siyasetlerine karşı açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Rusya'nın uluslararası kuruluşlardaki temsilcisi, İran'a yönelik yaptırım siyasetleri ve İran'ın mal varlıklarının bloke edilmesinin yasa dışı olduğunu belirtti. Erib'in bildirdiğine göre Rusya'nın uluslararası kuruluşlar ve ayrıca Viyana müzakerelerindeki temsilcisi Mihail Ulyanov, Twitter hesabından İran'a yönelik yaptırımların uluslararası hukuka aykırı olduğunu yazdı. Rus yetkili İran'ın Güney Kore'de bloke edilen parasından Birleşmiş Milletler'e olan borcunu ödediği yönünde çıkan haberlere verdiği tepkide, Güney Kore'ye yönelik yaptırım tehdidi sonucunda İran'ın Güney Kore'deki mali kaynakları bloke edildi. Bu bir zalimane girişim ve korsanlıktır diye kaydetti. Güney Kore'nin doğalgaz kondensatı alımı karşılığında İran'a olan borcunun 7 milyar dolar değerinde olduğu ve bu borcun Eylül 2018'den bu yana Amerika yaptırımları bahane edilerek ödenmediği bildiriliyor. O zamandan beri iki ülke yetkilileri arasında sonuncusu Güney Kore Başbakanı'nın Tahran ziyareti olan ziyaretler ve istişareler yapıldı, ancak bu ziyaretlerden ve istişarelerden pratikte bir sonuç alınamadı.
Risalet gazetesinde işgalci Siyonist rejim askerlerinin Batı Şeria'da birkaç Filistinliyi gözaltına alması Amerika'nın İran'a yönelik düşmanca politikasını sürdürmesi gibi haberlere yer verirken Cevan gazetesinde İslami İran Silahlı Kuvvetler Başkumandanı'nın özel danışmanı Tümgeneral Yahya Rahim Safevi'nin İran'ın dış politikasına dair değerlendirmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İslam İran Silahlı Kuvvetler Başkumandası'nın özel danışmanı Tümgeneral Yahya Rahim Safevi, İran'ın dış politikası hayatında yeni bir dönem başladı. 15 ülkeyle komşuluk politikası batılı düşmanları ve bazı bölgesel rakipleri şaşırttı dedi. General Yahya Rahim Safevi, İran ve komşular uluslar konferansında yaptığı konuşmada 15 ülkeyle komşuluk politikası, İran'ın Batı Asya'daki bölgesel politikası ve doğuya bakma ve Çin ve Rusya ile kapsamlı ilişkiler geliştirme politikası, batılı düşmanlar ve bazı bölgesel rakipleri şaşırttı diye kaydetti. Tümgeneral Safevi konuşmasını şöyle sürdürdü. İran, komşuluk politikasında Hicri Şemsi 1424 tarihli ulusal ve stratejik belgesini hazırlarken, komşu ülkelerin her biri için en az 20 yıllık bir süre için kapsamlı ulusal, siyasi, ekonomik, kültürel, güvenlik, bilimsel, akademik ve çevresel ilişkiler hazırlamak istiyor. İran'ın 15 komşu ülkesinin 600 milyonluk nüfusa sahip turizm potansiyeli var ve bu ülkelerin birkaç yüz milyar dolarlık pazarına petrol dışı ihracat, komşuluk politikasının geliştirilmesinde etkili olabilir.
Tahran Radyosu. Hemşire gazetesinde İslami İran Yargı Erkeği İnsan Hakları Merkezi Sekreteri Kazım Garibabadi'nin Amerika'nın insan hakları ihlallerine dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İslami İran Yargı Erkeği İnsan Hakları Merkezi Sekreteri Kazım Garibabadi, Amerika'nın terörle mücadele politikasının sivillerin öldürülmesi ve evlerin yıkılmasından başka bir şeyi sonuçlanmadığını belirtti. İslam-İran Yargı Erki İnsan Hakları Merkezi Sekreteri Kazım Garibabadi yayınladığı bir Twitter mesajında Amerika son 20 yılda 7 ülkede en az 14 bin insansız hava aracı saldırısı gerçekleştirdi ve bu saldırılarda 48 bin sivil öldürüldü ve on binlercesi yok edildi. Garibabadi mesajının devamında şu ifadelere yer verdi. Amerika Kongresi'nin 50 üyesi son birkaç gün içinde Başkan Joe Biden'e Washington'un terörle mücadele politikasının sivillere verdiği zarara atıfta bulunarak bir değişiklik çağrısında bulunan bir mektup yazdı. New York Times'ın elde ettiği belgelere göre Pentagon, Irak, Suriye ve Afganistan'da yanlış bilgilere dayanarak yıllardır sivil hedefleri bombalıyor ve şimdiye kadar teröristleri hedef aldığını iddia etmesine rağmen aralarında masum çocukların da olduğu binlerce suçsuz insanı katliam etmiştir.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetullah Hamenei'ye göre bölgede sürdürülebilir güvenliğin bileşenleri. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin bakışında bölgede sürdürülebilir güvenliğin bileşenlerini ele aldığımız sohbetimizin 22. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde yine Ayetullah Hamenei'nin Amerika hegemonyasının çöküşüyle ilgili görüşünü gözden geçirmeye devam etmek istiyoruz.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei, Hicri Şemsi 13 Aban İstikbarla Milli Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada, Amerika'nın kendi görüşlerini başka ülkeleri ikna ederek kabul ettirme bağlamındaki yumuşak gücü hali hazırda en zayıf seviyede yer aldığını belirtti.
Uluslararası birçok gözlemciye göre Amerika'nın sultacı bir güç olarak hegemonyası son yıllarda çökmeye başladı ve bu ülke artık kendi isteklerini başkalarına dayatamıyor ve bu durum dünyayı daha da çok kutuplu bir düzene doğru sevk ediyor. Amerika dünyanın en büyük ve en güçlü ekonomisi olarak tanıtılıyor. Oysa son yıllarda dünya ekonomisinde yaşanan istikrarsızlık ve ardından Amerika'nın korkunç bütçe açığı ve devasa dış borçları ve yine bu ülkede topluma hakim olan eşitsiz iktisadi şartlara karşı halkın protesto eylemleri yüzünden bu ülkenin içten de çökmeye başladığı anlaşılıyor.
Dış politika alanında da Amerika'nın izlediği yanlış politikalar bu ülkenin uluslararası arenalarda da nüfus kaybına uğramasına yol açtığı gözleniyor. Amerika'nın Irak ve Afganistan savaşlarında tek taraflı bir dış politika izlemesi, ayrıca Batı Asya krizlerini tetikleyerek müdahale etmesi, bazı gözlemciler tarafından Amerika'nın gücünün olumsuz etkilenmesi ve bu ülkenin çöküş zeminini hazırlaması şeklinde değerlendiriliyor. Yine Amerika'nın yumuşak gücüne bakıldığında bu alanda da özellikle Donald Trump döneminde bir güç kaybı söz konusu olduğu anlaşılıyor. Kuşkusuz bu durumunda bir takım olumsuz sonuçları olmuştur. Nitekim bazı uzmanlar da Amerika'nın içinde ve dışında bazı etkenler bu ülkenin yumuşak gücünün çökmeye yüz tutmasında etkili olduğunu belirtiyor.
Amerika'nın gücünün çökmesine sebebiyet veren etkenlerin arasında içe dönük eğilimler, çıkarcılık, militarizm ve tekelcilik gibi etkenler en çok etkili olmuştur. Bu etkenlerin yanında başka ülkelere yönelik, maceracılık ve müdahaleci tutum ve askeri gücün kötüye kullanılmasından kaynaklanan tehditlerin artması dünya üzerinde Amerika'dan nefret duygusunu da tırmandırmıştır. Öte yandan terör, radikalizm, uluslararası kurum ve kuruluşları hiçe saymak, uluslararası anlaşmaları ihlal etmek, başka ülkelerin milli egemenliğini hiçe saymak, bağımsız ülkelerin iç işlerine karışmak, despot politikalarını sürdürmek hepsi bir araya gelerek Amerika'yı küresel barışa karşı ciddi bir tehdide dönüştürmüştür.
Bu iddianın en somut örneği Amerika'nın koronavirüs salgını ile mücadele eden İran İslam Cumhuriyeti'ne ilaç ve tıbbi ekipman verilmesini engellemesidir. Bu tutum, dünyanın sözde süper gücünün nedenli alçaldığını ve İran'ı tehdit etmek için insanlık dışı en alçak seviyeye gerilediğini ortaya koydu. Aslında Amerika'nın hegemonyasının çöküşü, bu ülkenin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra gücünü yanlış kullanmasıyla başladı. Amerika, gücünü kötüye kullanarak müttefiklerini kaybetti, düşmanları ise takviye etti.
Tahran Radyosu.
Başka ülkelere güvensizlik ve savaş dayatmak Amerika'nın bölgede gayrimeşru çıkarları temin etmek üzere izlediği stratejilerdir. Amerika 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kendini dünyanın tartışılmaz gücü ve polisi zannediyordu, ancak son yıllarda bu ülkenin gücünün çöküşünün izleri göze çarpmaya başladı. Birmingham Üniversitesi hocası James Petras'a göre Siyonist lobilerin dayattığı politikalar Amerika'nın çöküş etkenlerinden biridir. Petras'a göre 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Batı Avrupa, Japonya ve son dönemde Çin ve Rusya ekonomilerini geliştirmeye başladı. Oysa Amerika, Siyonist lobilerin şom çıkarlarını temin etmek için militarizme yöneldi.
Bazı teorisyenler ise Amerika'nın güç kaybı ve değerlerinin çöküşüne bir başka açıdan yaklaşıyor. Siyasi meselelerin seçkin uzmanlarından Christopher Lin, dünyaya yaşanan gelişmeler Amerika'nın yumuşak gücünü büyük oranda gerilettiğini belirtiyor. Lin'e göre büyük ekonomik durgunluk dönemi Amerika'nın yumuşak gücünden dünya genelinde hakim olan idraki büyük ölçüde etkiledi.
Bugün dünya camiası kökleri Amerika'nın tek taraflı tutumuna uzanan görünmemiş çok sayıda sorunla karşı karşıya bulunuyor. Amerika'nın Venezuela, Küba, Nikaragua, Suriye ve Libya gibi ülkelere açık müdahaleleri, Yemen Savaşı'na destek vermesi, Kudüs'ü Siyonist rejim İsrail'in başkenti olarak tanınması, kapsamlı ortak eylem planı COIP nükleer anlaşmasından çekilerek İran İslam Cumhuriyeti'ne zalimane yaptırımları dayatması gibi uygulamalarının hepsi küresel barış ve güvenliği tehdit eden etkenlerdir.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamene'nin belirttiği üzere bugün sadece milletler değil, aynı zamanda Avrupa, Çin, Rusya, Hindistan, Afrika ve Latin Amerika'da yer alan devletler de Amerika'nın tek taraflı kararlarına karşı çıkıyor. Zira Amerika'nın bu tutumu artık sadece İran'a yönelik değil, tüm dünyaya yönelik tehdit sayılıyor. Amerika terör devleti İran İslam Cumhuriyeti'ne dayattığı tek taraflı zalimane yaptırımları yüzünden uluslararası arenada inzivaya itildi ve gösterilen tepkilerde bu alanda başarısız olduğunu ortaya koydu. Başka ülkelere iktisadi yaptırım dayatmak, barışa aykırı ve insan hakları ihlalinin mıslakı ve hatta savaş sebebi telakki ediliyor. İktisadi yaptırımlar, uluslararası misaklarda kaydedilen çeşitli hakları ihlal ederek insan hakları temellerini olumsuz etkiliyor.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei, Amerika'nın İran milletine karşı derin husumet Amerikalı yetkililerin gözünü kör ettiğini ve sürekli aynı hatalara düştüklerini belirterek şöyle diyor. Amerikalılar İslam İnkılabı zaferi kazandı. İlk günde henüz bir fidanken düşmanlık gütmeye başladı ve bugün İran İslam Cumhuriyeti nizamı güçlü bir ağaca dönüştüğü halde aynı sonuçsuz komploları uygulamaya devam ediyorlar. Zira husumet ve kin beslemek onları gerçekleri görmekten mahrum bıraktı ve Amerika aynı hatayı sürekli tekrarlıyor.
Değerli dinleyiciler, Ayetullah Hamenei'ye göre bölgede sürdürülebilir güvenliğin bileşenlerini ele aldığımız sohbetimizin 22. bölümünün de sonuna geldik.
Programımızın sonunda www.parsudi.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktarıyoruz. Ayetullah Hamenei, Allah'tan mağfiret talep etme zarureti, tövbe ve istiğfar kapısının açık olmasına vurgu yapıyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hamenei'den naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Allah-u Teala insana büyük bir nimet vermiştir ki mağfiret nimetidir. Ve buyurmuştur ki eğer siz bu işlediğiniz işten pişman oldunuz ki bunun etkisi geriye kalmalıdır. Tövbe ve istiğfar kapısı açıktır. Siz işlediğiniz günahla sanki kendi vücudunuzu yaralamışsınız ve mikrobu vücudunuza sokmuşsunuz. Hastalık kesindir. Eğer bu yara ve bu hastalık ve bu darbenin etkisi vücudunuzda yok olmasını istiyorsanız Allah-u Teala bir kapı açmıştır. O da tövbe ve istiğfar ve yalvarmak ve Allah'a geri dönme kapısıdır. Eğer dönerseniz Allah-u Teala telafi eder. Bu Allah-u Teala'nın bize verdiği büyük bir nimettir. Mübarek Ramazan ayı ile veda duasında ki Sahife-i Seccadiye'nin 45. duasıdır. İmam Seccad aleyhisselam Allah'ın kutsal zatına şöyle arz ediyor. Kullarına mağfiretinin kapısını açan sensin ve o kapıya tövbe kapısı adını verdin. Ve senin kulların bu kapıyı kaybetmemesi için hem Kur'an'dan hem vahiden bir yol gösterici belirledin.
birkaç cümleden sonra şöyle buyuruyor: "Öyleyse kapının açılması ve yol göstericinin görevlendirilmesi ardından böyle bir eve, tövbe evine girmeyenin mazereti nedir? İlahi mağfiret açıldıktan sonra bu kapıyı kullanmamak için insanın artık mazereti nedir? İlahi mağfiretin yolu da istiğfar, yani mağfiret talep etmektir. Allah'tan mağfiret istemeniz gerekir." Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın Pakistan, Çin ve Afganistan'ın bölgesel yakınlaşmasındaki rolü.
Değerli dinleyiciler, İran'ın Pakistan, Çin ve Afganistan'daki bölgesel yakınlaşmasındaki rolü isimli seri sohbetimizin 5. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde SİPEK ve bu yol haritasının bölgesel yakınlaşma üzerindeki etkilerini ele alacağız.
Bir Çin projesi olan Bir Kuşak Bir Yol projesinin parçası olarak Pakistan-Çin Ekonomik Koridoru SİPEK ve İran-Çin Mutabakat Anlaşması Asya, Afrika ve Avrupa'da yaklaşık 56 ülkeyi kapsayacaktır. Proje muhtemelen 21. yüzyılda Çin ile Amerika arasındaki hegemonik güç rekabetinin bir parçası olacak ve iki ülke arasında Hint Okyanusu ve Fars Körfezi'ndeki rekabeti de kızıştıracaktır. Geçen bölümde İran'daki stratejik Çabahar Limanı ve Pakistan'daki Gwadar Limanı'nın özelliklerini ele aldık. Bu bölümde SİPEK ve bu yol haritasının bölgesel yakınlaşma üzerindeki etkilerini ele alacağız.
SİPEK olarak bilinen Pakistan-Çin Ekonomik Koridoru ve 25 yıllık İran-Çin Stratejik İşbirliği Belgesi ve yol haritası, bölgesel siyasi yakınlaşma üzerindeki olumlu etkisi, öncelikle İran, Afganistan, Çin, Pakistan arasındaki siyasi işbirliğinin güçlendirilmesinde görülebilir. Sonraki adımlarda daha genel bir boyutta Güney Asya, Batı Asya ve Orta Asya'da siyasi işbirliğini kolaylaştırmaya odaklanıldığı da söylenebilir. SİPEK ve yol haritası çerçevesinde ele alınan doğal ve beşeri coğrafya açısından bakıldığında önemli ve öne çıkan bir gerçek vardır. Bu da İran kültür medeniyet alanının tarihi alanı içindeki konumudur. Nevruz bölgesi olarak da adlandırılan bölgeden de bahsedilmektedir. Bu bölge tarihsel olarak İran kültür ve medeniyetinden, İslam dininden ve Fars dilinden etkilenmiştir.
SİPEK ve yol haritası için Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde başlıyor ve Orta Asya, Güney Kafkasya, İran, Afganistan ve Pakistan'ı içeriyor. Burada önemli olan şu ki, bu alanda her ülkede çevresel alanın gerçekliğinden dolayı farklı siyasi yapılara sahip yönetici hükümetler var. Ancak iktidar yapılarındaki bu farklılıkların halkla ilişkiler üzerinde belirleyici bir etkisi olmadığı söylenebilir. Bölgenin stratejik önemi bu bölgeyi dünya güçlerinin gözünde önemli bir hedef haline getirmiştir. Öyle ki Çin'in İpek yolunu yeniden canlandırma planının aksine Amerikalılar yeni ve alternatif bir plan ortaya çıkarmışlardır. Orta Asya meseleleri uzmanı Behram Emir Ahmediyan şöyle diyor. Amerika görünüşe göre Amerika Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve dönemin Amerika Başkanı Barack Obama tarafından önerilen yeni İpek yolu Çin, Rusya ve İran İslam Cumhuriyeti'ni dışlamalıdır. Ayrıca İran kültürel alanında Amerika etkisinin yolunu açmalıdır.
Yeni Amerika İpek Yolu projesinin aksine Çin Bir Kuşak Bir Yol projesi ve bir yandan da Pakistan-Çin Ekonomik Koridoru, diğer yandan 25 yıllık İran-Çin anlaşmasıyla daha çeşitli hedeflere yönelmiştir. Wuhan Koridoru, Çin, Pakistan, İran ve Afganistan'ı stratejik bir siyasi ekonomik ittifaka sokmaktadır. Aslında İpek Yolu tasarımının hem Çin hem de Amerika perspektifinde farklı amaçlar ve farklı sonuçlarla ele alındığı söylenebilir. Amerikalıların amacı etki alanlarını güçlendirmek için etnik gerginlik ve dini radikalizm olmak üzere iki unsuru kullanarak bölgede ayrılıkları kışkırtmaktır. Çin'in görüşüne göre tüm ülkelerin çıkarlarının güvence altına alınması ve Bir Kuşak Bir Yol, SIPEC ve İran-Çin İşbirliği Anlaşması geniş coğrafyasında toplu büyüme ve kamu refahı için zemin sağlanması için tüm siyasi, sosyal ve kültürel boyutlarda işbirliğinin güçlendirilmesidir.
Tahran Radyosu.
Gerçek şu ki Çin, Pakistan, İran ve Afganistan olmak üzere dört ülkenin tamamı etnik çeşitliliğe sahip ülkelerdir. Bu konudaki önemli şüpheli durumlardan biri Amerika Birleşik Devletleri'nin sadece daha genel bölgesel düzeyde ülkelerin siyasi yakınlaşmasını engellemek için değil, aynı zamanda ülkeler içinde kriz ve ayrılık yaratmak için ayrılıkçılığı teşvik ederek mikro düzeyde de hareket ettiği yönündedir. Amerika'nın Çin'deki Uygur ayrılıkçıları ve Pakistan'daki Buluçistan'a desteği aynı Amerika sızma stratejisinin bir parçasıdır. Bir diğer yandan Amerika devam eden kalkınma ve geçiş projelerinin başarısını engellemek için etnik ayrılıkçılık, organize suç ve uyuşturucu ve insan kaçakçılığıyla işbirliklerini de artırmaya çalışmaktadır.
Zaten daha büyük bir kuşak bir yol projesinin parçası olan Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru SIPEC projesi ve 25 yıllık İran-Çin anlaşmasının birinci yıl amacının kuşkusuz kamu refahının iyileştirilmesi ve ticari ve ekonomik kalkınma koşullarının sağlanması olduğu söylenebilir. Bu amaca stratejik planlar ve programlar uygulanarak ulaşılabilir. Bu planlardan biri İran-Çin anlaşması ve SIPEC'in tüm alanını etkin bir şekilde birbirine bağlayacak demiryolu, karayolu hatları inşa etmektir. Bir kuşak bir yol üzerinden karayolları ve demiryolları projesi, Batı ve Güney İnci Şeridi olarak bilinen kara ve deniz yollarından oluşmaktadır. Çin tarafından tasarlandığı gibi Batı Çin'den gelen demiryolu ve karayolu hatları Orta Asya, Güney Asya, Güneybatı Asya, Afrika ve Doğu ve Batı Avrupa'daki bölgesel pazarlara üç yönde açılacaktır.
İnci şeridi olarak bilinen bir kuşak bir yol projesi Güney Çin Denizi'nden başlıyor ve Güneydoğu Asya Denizi'ni Malaka Boğazı üzerinden Hint Okyanusu'na bağlıyor. Rotası Myanmar, Bangladeş, Maldivler ve Sri Lanka üzerinden devam eden Hindistan'a geçiyor. Sonunda Hint Okyanusu'nun kuzey kısmına giriyor ve Pakistan'daki Makran sahiline giriyor. Sonunda Çin'in inşa ettiği ve Gwadar'ı yüksek kapasiteli bir mega limana dönüştürdüğü Gwadar terminaline birkaç bin tonluk ticaret gemisine ev sahipliği yapıyor.
Bir kuşak bir yol projesinde öngörülen güzergahlar ve demiryolu hatlarına ek olarak önemli bir konu daha var ki o da enerji nakil hatlarının Hazar Denizi ve Fars Körfezi'nden Gwadar Limanı'na ve oradan Çin'e bağlanmasıdır. Aslında bir kuşak bir yol projesinin Çin'in artan uzun vadeli enerji ihtiyacını Hazar ve Fars Körfezi enerji alanlarından da karşılayacağı söylenebilir. Mal ve enerji ticaretinin ve transit geçişinin bu plan çerçevesinde kazan kazan durumunda Çin'in ve diğer ülkelerin çıkarlarına hizmet edeceğine şüphe yoktur. Bu nedenle şimdiye kadar 100'den fazla Asya, Afrika ve Avrupa ülkesi bir kuşak bir yol ile ilgili koridorlara katılmaya hazır olduklarını açıkladı. Buna göre SİPEK ve İran-Çin işbirliği için yol haritasının önemi daha da artmaktadır.
SİPEK ve yol haritası adlı iki projenin Çin kalkınma modeline kullanarak bölgesel yakınsama üzerinde bir etkisi olacağı söylenebilir. Sonuç olarak Amerika'nın bölgeye yönelik otoriter modeli başarısız olacak ve önümüzdeki 10 yıllarda küresel hegemonik gücün Amerika'dan Çin'e transferinin önünü açacaktır. Ancak bu düşüşü ve çöküşü kabul etmek Amerika için kolay olmayacaktır.
Değerli dinleyiciler, İran'ın Pakistan, Çin ve Afganistan'ın bölgesel yakınlaşmasındaki rolü isimli dizi sohbetimizin 5. bölümünün de sonuna geldik.
Bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresine gönderebilirsiniz.
Esen kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Neşu Bela Öğütleri. Neşu Bela'da yer alan Emir-i Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın hikmetli sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizelerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Emir-i Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam 39. hikmetli sözünde farzların konumuna değinerek şöyle buyuruyor. Nafileler farzlara zarar verirse onlarla Allah'a yakınlaşılamaz. Bir Müslüman ancak İslam'ın hayat veren tüm inanç ve hükümlerine inandı ve onları en doğru şekilde yerine getirdiği takdirde kendi dininin meziyetlerinden yararlanabilir ve daha iyi bir yaşama sahip olabilir. Hiç şüphesiz İslam dini kendi izleyenlerinden en az beklentisi haramları terk etmek ve nafilelere yerine getirmektir. Farz veya vacip Allah'ın emretti ve yerine getirildiğinde sevap yazılarak ödüllerle mükafatlandırılan, yapılmayınca da cezalandırılacağı amellerdir. Fakat müstahap veya nafile ise kelime anlamında sevilen ve iyi olandır ve fıkıh tabirinde Müslümanlar tarafından yapılması sevilen ve ödüllendirilen fakat yapılmaması halinde de bir cezası olmayandır. Müstahap veya nafile Allah'a yakınlaşma vesilesidir. Üstelik onları yerine getirmeyen veya getiremeyenler Allah tarafından sorgulanmazlar. Bu yüzden farzlar ve müstahaplar arasındaki fark ve üstünlük ise farzlar yani vaciplerdendir. Zira sadece kutsal şeriatın belirlediği müstesna durumlarda onları terk etmekte hiçbir gerekçe ve bahane söz konusu olamaz. Şimdi eğer bir kişi doğru bir programla her ikisi yapılabilirse hiç şüphesiz büyük tevfiklere ulaşır. Fakat eğer her ikisinin yapma imkanı yoksa sadece farzlar ve vacipleri yerine getirmekte yetinmelidir. Örneğin eğer zaman sadece vacip ve farz namazları kılmak için yeterlidir ve önce nafile sabah namazı kılınırsa, sabah namazı kaza oluyorsa veya bazı rükünlerin layıkıyla yerine getirilmesini engelliyorsa, nafile namaz kılınmamalıdır. Veya eğer birileri borçlu ise, hayır işleri, infak ve muhtaçlara yardım işleri ile uğraşamaz. Bunun sebebi de çok açıktır. Farzlar ve vacipler terk edilirse, insanlara ciddi zararlar verecek görev ve yükümlülükleri vardır. Fakat müstahaplar böyle değildir.
Tahran Radyosu.
Burada dikkat edilmesi gereken konu ise eğer müstahaplar insanların farzları önemsenmemesi ve onları terk etmesine sebep olacaksa müstahaplar da kendi özelliğini kaybetmesi ve insanın Sübhan Allah'a yakınlaşmasına sebep olamamasıdır. Bu yüzden İmam Ali Aleyhisselam bu hikmetli sözünde nafileler farzlara zarar verirse onlarla Allah'a yakınlaşılamaz buyuruyor. Hazreti Ali Aleyhisselam'dan bir başka hadiste de şöyle belirtiliyor. Eğer müstahaplarla uğraşmak farzları yerine getirmeye engel olursa, kazandığın fazilet, zayi ettiğin farzın günahı ile asla eşit değildir. Bu konunun önemi nedeniyle Allah Resulü en takvalı insanların ilahi farzları yerine getirenler olduğunu belirterek şöyle buyuruyor. Kim Allah'ın farz kıldıklarını yerine getirirse ve en iyi insanlardandır. Muhterem dinleyiciler, Necmi Bela'da Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerinden bir diğerini size kısaca aktarmaya çalıştık. Allah'a emanet olunuz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20, dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirler. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız ise 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın.
Radio VOH Hausa ke gabatar muku da